Tarihin en eski medeniyetlerinden birini kuran Çinliler, asırlar boyu kendi içine kapalı bir toplum olarak yaşadılar. Gelenek ve kültürlerini ısrarla korudular. Ancak 19. yüzyılda Çin'in kapıları dış dünyaya açılmaya başladı. Kapıdan girenler, başta İngilizler olmak üzere Avrupalılardı. Avrupalılar ticari amaçlarla girdikleri Çin'e kendi kültürlerini de götürmeye başladılar. Batı kültürüyle birlikte batılı fikirler de Çin'e adım attı. Bu fikirlerden biri Darwin'in evrim teorisiydi. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabı İngiltere'de yayınlandıktan 36 yıl sonra, yani 1895'te Çince'ye çevrildi ve bu tarihten sonra Çin'deki aydınlar arasında çok kısa sürede popüler oldu. Yalnızca Darwin'in değil, onun görüşlerini destekleyen diğer evrimci teorisyenlerin kitapları da Çin'de yayılmaya başladı. Bunlar arasında Darwin'in en ateşli destekçisi sayılan ve hatta bu nedenle o dönemde Darwin'in çoban köpeği olarak anılan Thomas Huxley, ırkçılığın öncülerinden biri sayılan Öjeni fikrinin kurucusu Darwin'in kuzeni Francis Galton, Darwin'in evrim teorisini toplum bilimlerine uyarlayan sosyal Darwinist Herbert Spencer gibi isimler vardı. Bu düşünürlerin ortak yönü, insanın ve canlıların daimi bir çatışma içinde bulunduklarına ve bu çatışma sayesinde evrimleştiklerine inanmalarıydı. Yaratılışı reddediyor, insanı rastlantılar sonucunda ortaya çıkmış ve ilahi bir sorumluluğu olmayan bir hayvan türü olarak gösteriyorlardı. Darwinist düşüncenin bu şekilde toplumda yayılması, diğer ülkelerde olduğu gibi Çin'de de toplumsal kargaşa, huzursuzluk ve çatışmalara neden olacaktı. Darwinizmin 20. yüzyıl Çin tarihi üzerindeki etkisi o kadar büyüktür ki, ünlü Harvard Üniversitesi'nden tarihçi James Ray Pussey, sırf bu konuyu ele alan Çin ve Charles Darwin adlı bir kitap yayımlamıştır. Pussey'in açıkladığına göre, Darwinizm Çin aydınlarını derinden etkilemiş, onları devrimci bir dünya görüşüne sürüklemiş ve böylece Çin'deki komünist hareketin gelişimine büyük bir fikri destek vermiştir. Darwinizmle başlayan bu değişimin yönünü belirleyen kişi ise Mao Zedong. Mao'nun siyasi ideolojisi öğrencilik yıllarında, yani 1920'lerin başında şekillendi. Mao'nun en büyük akıl hocası Şangay kentinde tanıştığı Komünist Parti Genel Sekreteri Shen Duxiu'ydu. Duxiu'nun en ilginç özelliği ise koyu bir Darwinist olmasıydı. Üniversite tezinin konusu Darwin'in evrim teorisiydi. Mao ondan hem Marksist hem de Darwinist bir eğitim aldı. Yıllar sonra yazdığı anılarında hiç kimse beni Shen Duxiu kadar etkilememiştir diyecekti. Genç Mao kısa sürede Çin Komünist Partisi içinde sivrildi. 1920'lerin ikinci yarısından itibaren de partinin liderliğini yürütmeye başladı. Mao'nun önderliğindeki komünist gerillalar, Chiang Kai-shek'in liderliğindeki merkezi hükümete karşı uzun bir iç savaş başlattılar. Chiang Kai-shek de aynı Mao gibi Darwinizm'den etkilenmişti. Aralarındaki fark Mao'nun komünist, onun faşist olmasıydı. İkinci Dünya Savaşı'nda Mao ve Chiang Kai-shek güçleri Japon işgaline karşı geçici bir ittifak kurdu. Ama bu savaş bitince tekrar kendi aralarında çatışmaya başladılar. İki Darwinist ideolojinin kanlı çatışması sırasında yüz binlerce masum insan katledildi. Mao'nun kır gerillaları 1949 yılında başkent Pekin'e ulaştılar. Pekin semalarına çekilen Komünist Parti bayrağı zaten kaos içindeki Çin halkı için eskisinden daha da karanlık bir dönemin başlangıcını simgeliyordu. Mao'nun iktidarı büyük bir gösteriyle başladı. Pekin'in ünlü Tiananmen Meydanı'nda toplanan kitleler kızıl bayraklar altında komünizmi kutluyordu. Mao ise ürkütücü tiz sesiyle komünizmin vaatlerini sıralıyordu. Komünist rejimin ilk yıllarında Çin'in en büyük destekçisi Sovyetler Birliği oldu. Moskova'nın eli kanlı diktatörü Stalin, Mao'yu hem bir müttefik hem de kişisel bir dost olarak görüyordu. Stalin'in gövde gösterilerinde Mao da onun yanında yer alıyordu artık. İki komünist diktatörün ilk kanlı işbirliği Mao'nun devriminden sadece bir yıl sonra 1950'de Kore'de gerçekleşti. Çin ve Sovyet desteğiyle hareket eden Komünist Kuzey Kore, ani bir saldırıyla Güney Kore'yi işgale başladı. Birleşmiş Milletler'in karşı müdahalesiyle dengelenen savaş 3 yıl sürdü ve tam 3 milyondan fazla insanın yaşamına mal oldu. Kızıl Çin Ordusu savaşa Kuzey Kore tarafında doğrudan dahil olmuş, Sovyetler Birliği ise silah ve mühimmat yardımında bulunmuştu. Kore Savaşı'na Birleşmiş Milletler saflarında katılan kahraman Türk birlikleri ise 700'den fazla şehit verdi. Tarihin en kanlı çatışmalarından biri olan Kore Savaşı'nın ardından Mao, Çin'in iç işlerine yoğunlaştı. Sık sık halka sesleniyor, nutukları hoparlörlerden on milyonlarca Çinli'ye dinletiliyordu. Konuşmalarında sanayileşme, kalkınma vaat ediyor, Marksizm, Leninizm tek yol göstericimizdir diyordu. Mao da yoldaşı Stalin gibi acımasız bir kolektivizasyon programı yürütmek istiyordu. İlk iş olarak tüm özel mülkiyete el koydu. Propaganda filmlerinde bu uygulamanın Çin halkına sözde ne kadar mutluluk getirdiği tasvir ediliyordu. Mallarına el konan iş adamları yapmacık sevinç gösterileri yapıyordu. Kadınlarsa yine göstermelik mutluluk tabloları içinde görüntüleniyordu. Oysa gerçekte rejim insanlara sevinç değil korku getirmişti. Mao'nun ilk yıllarında kurulan halk mahkemelerinde yüz binlerce insan yargılandı ve basit suçlardan dolayı idama mahkum edildi. Ancak asıl felaket Mao'nun büyük atılımıyla başlayacaktı. Mao iktidara geldiğinde Çin halkının büyük bölümü fakirlik içinde yaşıyordu. Pirinç tarlalarında zor şartlarda çalışıyor ve ancak kendilerini besleyebilecek kadar üretebiliyorlardı. Ama en azından karınlarını doyurabiliyorlardı. Mao'nun 1958'de başlattığı Büyük Atılım adlı ekonomik programsa tüm Çin'i büyük bir felakete sürükleyecekti. Büyük Atılım, Çin'in sanayi ve tarım üretimini ikiye katlamak sloganıyla başlatılmıştı. Propaganda posterlerinde Çin'in ürünlerinin batılı ülkeleri nasıl kıskandıracağı anlatılıyordu. Mao, komünist ideolojiyi topluma uygulayarak her sorunu çözecek bir lider gibi tasvir ediliyordu. Bunun için önce tarım kolektifleştirildi. Kişisel üretim yasaklandı, tüm köylüler binlerce kişiden oluşan dev komünlere toplandı ve askeri bir disiplin içinde kolektif üretime zorlandı. Mao sık sık tarlaları geziyor ve köylüleri teftiş ediyordu. Aynı dönemde Komünist Parti tüm ülkeyi zararlı hayvanlardan temizlemeye yönelik bir kampanya başlattı. En istenmeyen hayvansa ürünlere zarar verdiği düşünülen serçelerdi. Tüm ülkede büyük bir serçe avı organize edildi. Yüz binlerce Çinli sapanlarla, taşlarla, tüfeklerle serçe öldürmeye koyuldu. Çok sayıda serçe cesedi getirenler örnek bir komünist olarak alkışlanıyordu. Ama bu garip kampanya Komünist Parti'nin hiç düşünemediği bir sonuç verdi. Serçe nüfusunun yok denecek seviyeye inmesi, serçelerin avladığı küçük böceklerin hızla üremesine neden oldu ve bunlar ürünlere çok daha fazla zarar verdiler. ...1958'de komünler arası yarışmalar yapıldı. Her komünün ne kadar ürün verdiği ölçülüyor ve fazla verenler örnek gösteriliyordu. radikal komün daha da yüksek kotalara ulaşmak için yeminler ediyordu. Bir sonraki hasatta hepsi kotalarını fazlasıyla doldurduklarını açıkladılar. Ama verilen rakamlar sahteydi. Her komün kendini daha fazla üretmiş gibi gösterebilmek için sahtekarlık yapıyordu. Hatta bazıları biçilmiş ekinleri teftiş alanlarına yeniden dikip kotayı doldurmuş gibi görünmeye çalıştı. Bu komünal sistem yanlış istatistiklere neden oldu ve bu da çok büyük bir yanılgı doğurdu. Komünist Parti, Çin'in gereğinden çok daha fazla tahıl ve pirinç stokuna sahip olduğunu ve gelecek dönemde başka işlere ağırlık vermek gerektiğini açıkladı. Bu nedenle 10 milyonlarca köylü tarlalardan çekilip dev bir kanal inşaatına sürüklendi. Propaganda filmlerinde büyük bir neşe ve motivasyon içinde gösterilen köylüler, gerçekte kısa sürede moral ve fiziksel çöküntüye uğradılar. Güvenliksiz şartlarda çalıştırılan on binlerce insan, iş kazalarında yaşamını yitirdi. Komünist Parti, her işçi bir metre kanal kazacak ve proje 3 ay içinde bitecektir diye kaba bir hesap yapmıştı. Oysa ki kanalı bitirmek 10 yıldan fazla sürecekti. Büyük atılım sırasında fabrikalardaki işçilerin çalışma saatleri ikiye katlandı ve makineler hiç durmayacak şekilde çalıştırılmaya başlandı. Ama tamir ve bakım için bile durdurulmasına izin verilmeyen makineler kısa süre sonra bozulmaya başladılar. Fabrikalar harap oldu. Aynı sıralarda Mao, büyük atılımın bir başka hedefini daha açıkladı. Çelik üretimi bir yılda tam iki katına çıkarılacaktı. Ve bu üretim sadece ağır sanayi tesislerinde değil, aynı zamanda köylülerin küçük fırınlarında da yapılacaktı. Mao, komünist ideoloji gereğince emekçilerin kol gücünün adeta sihirli bir etkisi olduğuna inanıyordu. Bu kararla birlikte 10 milyonlarca Çinli amatör yöntemlerle çelik üretmek için seferber oldu. Kapı tokmaklarından tencerelere kadar buldukları her demir eşyayı eriterek ilkel fırınlarda çelik üretmeye çalıştılar. Kadınlar saçlarını kesip fırınların çamuruna karıştırıyordu. Ormanlar bu iptidai fırınlara odun yetiştirmek için yağmalandı. Şehirlerde yaşayan insanlar, örneğin doktorlar bile iş dışındaki saatlerinde ulusal bir görev sayılan çelik üretimine katılıyordu. Ama tüm bu kampanya çok akılsızcaydı. Çinliler sadece çelik üretiyorlardı. Herhangi bir yararlı araç değil. Dahası üretilen çelik o kadar kalitesizdi ki hiçbir işe yaramıyordu. Felaketin boyutları 1959'da ortaya çıktı. Köylüler çelik üretimi veya kanal inşaatı için işe sürülürken tarıma boş verilmişti. sahte üretim rakamları ürün fazlası gösteriyordu. Ama gerçekte büyük ürün açığı vardı. Birkaç ay içinde büyük bir kıtlık baş gösterdi. Kuraklık durumu daha da kötü hale getirdi. Ve 1960'ta dünya tarihinin en korkunç kıtlığı patlak verdi. İki yıl içinde yaklaşık 40 milyon insan açlıktan kıvranarak can verdi. Mao'nun büyük atılımı büyük bir faciaya dönüşmüştü.
Film boyunca komünizmin ne kadar acımasız ve zalim bir ideoloji olduğunu inceledik. Ancak belirtmemiz gereken diğer bir gerçek, komünist rejimlerin deyim yerindeyse son derece akılsızca düşünmeleri ve davranmalarıdır. Mao'nun büyük atılım adını verdiği sözde kalkınma projesi bunun açık bir örneğidir. Büyük atılım, komünist ideolojinin donuk kalıplarının gerçek hayata hiçbir şekilde uymadığını, Marx, Lenin veya Mao gibi komünist teorisyenlerin sanki çok bilimsel ve akılcı düşünceler gibi gösterilen teorilerinin içi boş birer saçmalık olduğunu göstermektedir. Komünistler yanlış bir ideolojiye inanmışlar ve bu ideolojiyi zorla toplumu uygulamaya çalışarak insanlığı büyük felaketlere sürüklemişlerdir. Komünizmin bu kadar akıl dışı bir sistem oluşturması aynı zamanda Allah'ın Kur'an'da inkarcılar için bildirdiği "Onlar akıl erdirmez bir topluluktur" ayetinin de canlı bir tecellisidir.
Büyük atılım dönemindeki kıtlığın tek nedeni Komünist Parti'nin saçma politikaları değildi. Mao ve taraftarları kıtlığı aynı zamanda bir cezalandırma yöntemi olarak da görmüşlerdi. Kıtlıktan en çok zarar gören bölgeler komünist rejime yeterince itaatkar görünmeyen kent ve köylerdi. Komünist Parti bu bölgelerdeki mahsulleri kasten toplatmış, aynen Stalin Rusyası'nda olduğu gibi ambarlarda saklamış ve köylüleri bilerek ölüme mahkum etmişti. Çin komünistlerinin bu denli acımasız olabilmelerinin nedeni ise insanlığa olan bakış açılarının bir sonucuydu. Aynen Lenin veya Stalin gibi Mao da insanları bir hayvan sürüsü olarak görüyor ve onlara hiçbir değer vermiyordu. Genç yaşlarından itibaren benimsediği Darwinist felsefenin doğal bir sonucuydu bu. Nitekim Mao, Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyerek uyguladığı vahşetin dayanağını açıkça ifade ediyordu. Mao'nun bu Darwinist felsefesi Harvard Üniversitesi tarihçisi James Rifusi tarafından şöyle açıklanır. Mao'nun fikirleri Darwinist ironi ve çelişkilerin güçlü bir karmasıydı. Mao 1964 yılında bütün aşağılık hayvanlar yok edilecektir diye tehdit savurmuştu. Bununla düşmanlarını insanlıktan çıkarıyordu. Devrime tepki duyanları evrimsel başarısızlıklar olarak görüyor ve soylarının tükenmesini hak ettiklerini düşünüyordu. Mao'ya göre halkın düşmanları yani komünist olmayanlar ve dindarlar insan değildi ve insan olarak muamele görmeyi hak etmiyorlardı. Mao'nun zulmüne maruz kalanların başında Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Uygur Türkleri geliyordu. Komünist rejim, Doğu Türkistan'da yürüttüğü uzun vadeli soykırım politikasıyla milyonlarca masum insanı acımasızca katletti. Kasten bu bölgede gerçekleştirilen nükleer denemeler sonucunda on binlerce çocuk sakat kaldı. Uluslararası kuruluşların da tespit ettiği bu soykırım politikası günümüzde de tüm acımasızlığıyla sürmektedir. Katılım felaketinin ardından Mao sahneden çekildi ve bir tür inzivaya kapandı. Ülke yönetimini daha ılımlı bürokratlara bıraktı. Çinliler kısmen de olsa normal yaşamlarına geri döndüler ve biraz rahat nefes aldılar. Ama Mao yeni cinayetler için planlar yapıyordu. Komünist ideolojinin topluma yeterince yayılmadığını düşünüyor ve büyük atılımın başarısızlığını bu ideoloji eksikliğine bağlıyordu. Mao'nun taraftarları onun konuşmalarından oluşan Kızıl Kitap'tan 10 milyonlarca bastılar. Ve büyük serdümen olarak anılan Mao 60'ların ikinci yarısında yeniden sahneye çıktı. Yangtze Nehri üzerinde düzenlediği yüzme gösterisiyle hem enerjisini hem de taraftarlarını sergiliyordu. Mao hayal ettiği ideolojik program için önce Çin'in klasik sanatlarını dejenere etmeye girişti. Topluma komünizmin temeli olan şiddet ve çatışma fikirlerini aşılamak istiyordu ve bunu opera yoluyla başlatabileceğini düşünmüştü. Mao'cu doktrinlerle beyni yıkanmış olan oyuncuların yüzünde komünist cinnetin izleri okunuyordu. Mao'nun operayı ziyaret etmesi bu fanatik taraftarları için en büyük onurdu. Ve Mao ikinci atılımını 1966 yılında başlattı. Bu Mao'nun deyimiyle büyük proleter kültür devrimiydi. Mao'yu putlaştıran propaganda tüm Çin'e yayıldı. Thank you. Okullarda çocuklara Mao'nun Kızıl Kitabı ezberletiliyor. Duvarlarda onun sloganları yazılıyor. Afişlerde Mao adeta insanüstü bir varlık gibi tasvir ediliyordu. Kültür devriminin militanları Kızıl Muhafızlar adı verilen genç yaştaki öğrencilerdi. ...18 Ağustos 1966'da Mao'nun fikirleriyle beyinleri yıkanmış 1 milyonu aşkın Kızıl Muhafız Tiananmen Meydanı'nda toplandı. Mao'nun yüzünü görebilmek için birbirlerini eziyorlardı. Genç bir kız öğrenci Mao'nun yanına çıkarılmış ve onunla el sıkışmıştı. Mao pek umursamasa da bu olay genç kız ve arkadaşları için önemliydi. Hepsi onun Mao tarafından sıkılmış eline dokunabilmek için can atıyordu. Mao, bu beyinleri yıkanmış gençleri isyan etmek haklıdır sloganıyla toplumun üzerine sürdü. Kızıl Muhafızlara okullardaki öğretmenlerini, devlet dairelerindeki yöneticileri veya otorite sahibi gördükleri başka herkesi alaşağı etmelerini emretti. Kızıl Muhafızlar, Çin'in devlet başkanı sıfatını taşıyan Liu Shaoqi'yi bile tutukladılar ve türlü hakaretlerle aşağıladılar. Herhangi bir kurumun yönetiminde olan herkes hiçbir suçu olmasa da komünist olmamakla suçlandı, toplum önüne çıkarılıp aşağılandı. Başlarına küçük düşürücü külahlar, boyunlarına hakaret dolu yaftalar asılan, itilip kakılan, dövülen bu insanlar ağır işkenceler gördü. Çoğu toplu idam törenleriyle katledildi. Kızıl Muhafızlar kendi anne babalarını dahi aşağılayıp dövebiliyorlardı. Yoldan geçenleri çevirip Mao'nun Kızıl Kitabından pasajlar soruyor, bilemeyenleri dayaktan geçiriyorlardı. 1 milyondan fazla insan bu şekilde öldürüldü. Kültür devrimi sırasında tutuklanan üniversite profesörlerine yapılan insanlık dışı işkenceler bir gözlemcinin sözleriyle şöyle anlatılır. Okul binasının önünde başları ve yüzleri siyah mürekkebe bulanmış, tamamı 40 ila 50 kadar sıra halinde duran profesörleri gördüm. Tümüne eşek takkeleri giydirilmişti. Sırtlarında da pis süpürgeler, toz bezleri ve ayakkabılar taşıyorlardı. Profesörlerin boyunlarına da içi taşla dolu kovalar asılmıştı. En sonunda tümü dizlerinin üzerine çöktü, tütsüler yaktı ve Mao Zedong'a suçlarını affettirmek için yalvardı. Dayak ve işkenceler bunu izledi. Daha önce hiç böyle işkence görmemiştim. Onlara artık su maddeleri ve böcekler yediriliyor ve elektrik akımı veriliyordu. Cam kırıkları üzerine diz çökmeleri için zorlanıyor, kollarından, bacaklarından askıya alınıyorlardı. Kızıl Muhafızlar, batılı diplomatlara da saldırdılar. Ülke giderek daha fazla şiddet ve kaosa sürüklendi. Müzeler tahrip edildi, kitaplar yakıldı, bir zaman sonra Kızıl Muhafızların rakip fraksiyonları arasında çatışmalar başladı. Fabrikalar, okullar, hastaneler çalışmaz hale geldi. Mao'nun safsataları tüm bir ülkeyi anarşiye sürüklemişti. Sonunda düzen ancak ordu müdahalesiyle sağlanabildi. Kızıl muhafızlar tarlalarda çalışmaya gönderilerek etkisiz hale getirildi. Yine de kültür devrimi çılgınlığı ancak Mao'nun 1976'daki ölümüyle sona erebildi. Komünist Parti'nin Mao'ya olan sadakati ise devam ediyordu. Mao için yazılan ağıtta eli kanlı diktatör sanki yüce bir varlık gibi tasvir ediliyordu. Mao'nun cesedi mumyalanarak koruma altına alındı. İdeolojisi ise yaşamaya ve kan dökmeye devam edecekti.
Maoculuk komünizmin en kötü versiyonudur. Deyim yerinde ise beterin beteridir. İşin ilginç yanı bu facianın sadece Çin'i değil, Çin'den etkilenen başka ülkeleri de vurmuş olmasıdır. Sovyet-Çin ilişkilerinin 1960'larda bozulmasıyla birlikte Maoculuk alternatif bir komünizm modeli olarak farklı ülkelerde taraftarlar bulmuştur. Arnavutluk, Kuzey Kore ve Kamboçya'da Maoculuk prensiplerine dayalı rejimler kurulmuştur. Ve bu rejimlerde insan aklının almakta zorlanacağı vahşetler yaşanmıştır. Özellikle de Kamboçya'nın ölüm tarlaları dünya tarihinde eşi görülmemiş bir vahşetin hikayesidir.
Küçük ve fakir bir Asya ülkesi olan Kamboçya, komünizmin soğuk nefesini 1960'larda hissetmeye başladı. O sıralarda Amerika Birleşik Devletleri ile savaş halindeki komünist Kuzey Vietnam birlikleri sınırı geçerek Kamboçya'ya sızmaya başladılar. 1970'lerde ise ülke iç çatışmaya sürüklendi. Kızıl Kımerler olarak anılan Kamboçyalı komünist gerillalar merkezi hükümete karşı kanlı bir savaş başlattı. Kalplerindeki nefret yüzlerinden okunuyordu. Pol Pot adlı Mao'cu bir liderin önderliğindeki Kızıl Kımerler 1975'te başkent Phnom Penh'i ele geçirerek iktidara geldiler. Kızıl Kımer Devrimi ile birlikte büyük bir terör başladı. Binlerce devlet görevlisi sokak ortasında idam edilirken caddeler devriye gezen tanklarla doldu. Kızıl Kımerler, Mao'nun komünizmin yolu köylülüktür sloganından yola çıkarak ülke nüfusunun tümünü kentlerden çıkarıp köylere sürdüler. Başkent Phnom Penh, silahlı militanların tehditleriyle birkaç gün içinde boşaltıldı ve yüz binlerce insan aç ve sefil halde pirinç tarlalarına sürüldü. Bu tarlalar, insanların bir avuç yemekle ölesiye çalıştırıldıkları ve zevk olsun diye idam edildikleri korkunç birer ölüm tarlasına dönüşecekti. Azınlık durumundaki Kamboçya Müslümanları da bu vahşetin hedefi oldular. Kızıl Kımer yönetimi Kur'anları toplatıp yaktırdı, camileri yıktı ve kadın çocuk ayrımı yapmadan on binlerce Müslümanı öldürdü. Amerikan seyyar, I think what you should say can be here. Give a cat. Komünist rejim, dinin yanı sıra aileyi de yok etmeye kararlıydı. Komünel bir yaşam kuruldu ve tüm aileler parçalandı. Komünlerde çocuklara ailenin gereksizliği terkin ediliyor, aileleri yerine Ankara'yı sevmeleri öğretiliyordu. Ankar, Komünist Parti'nin diğer adıydı. Bu uygulamalar, Marx'ın ve Engels'in ailenin kökeni hakkındaki yorumlarının eyleme dönüşmüş halinden başka bir şey değildi. Marx ve Engels, maymundan evrimleşmiş bir hayvan türü olarak gördükleri insanın din, ahlak ve aile gibi kavramlara sahip olmaması gerektiğini ileri sürmüşlerdi. İşte Kızıl Kımerlerin ölüm tarlaları, Marx ve Engels'in bu batıl inancını hayata geçirmek için kuruldu. Tarlalarda muhafızların ufak da olsa şüphe duyduğu herkes öldürülebilirdi. Kızıl Kımerler infazları önce insanların kafalarına kurşun sıkarak gerçekleştiriyordu. Sonra kurşun harcamamak için insanları kafalarına plastik torbalar geçirip boğarak öldürmeye başladılar. 9 milyonluk ülkede tam 3 milyon insan bu şekilde katledildi. Bugün Kızıl Kımerler tarafından öldürülen insanların kemik ve kafatasları halen başkent Phnom Penh'deki bir müzede sergilenmektedir. Kızıl Kımerlerin öldürmeden önce resimledikleri insanların fotoğraflarında derin bir korku okunmaktadır. Komünizmin ve materyalist felsefenin insanlığa getirdiği sonuç işte budur. Allah'ı inkar eden, onun öğrettiği ahlaktan yüz çeviren ve dünyayı bir çatışma alanı sayan tüm ideolojiler aynı şekilde insanlığa felaketler getirirler. Allah bu gerçeğin sırrını bir Kur'an ayetinde şöyle açıklar. İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur ki dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır. Dünyada komünizmin en çok yükseldiği dönem 1960'lı yıllar oldu. Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku Moskova'nın komünist rejimi tarafından yönetiliyordu. Çin'de Mao putlaştırılmış ve ideolojisi şaşmaz bir yol gösterici olarak kabul edilmişti. Küba'da Fidel Castro'nun dikta rejimi hüküm sürüyordu. Komünist gerilla lideri Che Guevara, Kongo ve Bolivya'da gerilla savaşları organize etmeye çalışıyordu. Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki diğer pek çok ülkeye komünist terör örgütlerinin veya komünist rejimlerin korkusu çökmüştü. Yine bu yıllarda komünist ideoloji daha önceden hiç umulmayan bir yerde patlak verdi. Batı gençliği arasında Marksist ideoloji hızla yayılmaya başladı. Bu ideolojik rüzgarda Herbert Marcuse adlı Marksist düşünürün önemli bir rolü vardı. Marcuse, Lenin tarafından işçiler, Mao tarafındansa köylüler olarak tanımlanan devrimci sınıfa yeni bir tanım getirmişti. Gençler. Ancak Marcuse temel bir konuda Lenin ve Mao ile tamamen aynı düşünüyordu. Bu, doğanın temel yasasının çatışma olduğunu ileri süren Darwinist dogmaydı. Marcuse'un çatışmaya olan inancı 68 kuşağını sokaklara döktü. Kuzey Vietnam lideri Ho Chi Minh lehine slogan atan İngiliz gençler protesto gösterileri düzenlediler. İtalya'da sol gruplar terör eylemlerine girişti. ...68'in en büyük şiddet olayları ise Fransa'da patlak verdi. Önce Paris'teki Marksist öğrenciler üniversitelerini işgal ettiler. Yapılan kutlamalarda sosyalizm sloganları atılıyordu. Diğer sol grupların öğrencilere destek yürüyüşü düzenlemeleriyle olaylar büyüdü. Marksist gruplar otomobilleri parçaladılar, sokakları ve dükkanları tahrip ettiler. Paris birkaç gün içinde savaş alanına döndü. Kızıl bayraklar altında yürütülen bu barbarlık ancak aylar sonra bastırılabildi. ...68 öğrenci olayları bir domino etkisi içinde pek çok ülkeye yayıldı ve her defasında toplumsal çatışmalar, terör eylemleri ve hatta iç savaşlara neden oldu. Yaşadıkları dönemin siyasi ve ekonomik sorunlarından bunalan gençler komünizmin bir çözüm yolu olduğunu zannetmişlerdi.
...68 kuşağının komünist ideolojiye kapılmasının önemli bir nedeni daha vardı. Bu gençleri yetiştiren eğitim sistemi, onlara bir komünist olmak için gereken temel felsefi eğitimi tüm detaylarıyla veriyordu. Çünkü Karl Marx'ın ifadesiyle komünizmin doğa bilimleri açısından temeli olan Darwin'in evrim teorisi, okullarında kendilerine bilimsel bir gerçek gibi öğretiliyordu. Darwin'in insan çatışarak gelişen bir hayvandır iddiasına inanan gençler terör ve anarşiye sürüklenmekte gecikmediler. Hatırlarsak Darwin'in evrim teorisi Çin komünizminin de gelişmesine zemin hazırlamış, Mao'nun kanlı rejimi Darwinizmin oluşturduğu ideolojik temel üzerine yükselmişti. Tüm bu tablo bize önemli bir gerçeği göstermektedir. Komünist ideoloji, insanı bir hayvan türü olarak gören ve çatışmakla geliştiğini düşünen bir dünya görüşünün sonucudur. Eğer toplumda bu dünya görüşü yaygınlaşırsa, komünizmin gelişmesi de kaçınılmaz olur. Komünizm, uygun bir siyasi ve sosyal ortam bulduğunda yeniden örgütlenir ve yeniden kan dökmeye başlar. Sovyetler Birliği'nin ve eski Doğu bloku ülkelerindeki komünist rejimlerin yıkılmış olması, bu konuda bir rehavete neden olmamalıdır. Komünizm hala dünya için bir tehlikedir, çünkü bu ideolojinin temel felsefesi hala ayaktadır. Bu temel, yani Darwinizm ve materyalizm ayakta durdukça komünizm de insanlığın başına bela olmaya devam edecektir. O halde çözüm, bu felsefi temeli çürütmekten geçmektedir. Zaten bilimsel bir dayanağı olmayan, bilimsel bulgular tarafından reddedilen Darwinizm ve materyalist felsefenin toplumlara bir gerçek gibi empoze edilmesine artık bir son verilmelidir. İnsanlar birbirleriyle boğuşmak için var olan hayvanlar olmadıklarını, Allah'ın yarattığı ve onun öğrettiği ahlaka göre yaşayacak onurlu birer varlık olduklarını anlamalıdırlar. Bu gerçek anlaşıldığında hem komünizm hem de insanlığa felaketler getiren diğer bütün ideolojiler de ortadan kalkacak, insanlık barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşayacaktır.